Ayrım 9 Kavgamız Atakan Büyükdağ Sayfa 140 18. Bölüm Almanya'da Değişim Rüzgarları Esiyor. Almanya'daki bilim adamları o dönem güç kazanmaya başlayan Hitler'in iktidara gelmesine imkan vermedikleri için Hitler'in konuşmalarını da pek ciddiye almıyorlardı. Hitler meydanlarda antisemitik nutuklar atarken Almanya'nın başına gelen tüm kötülüklerden hatta Versay Anlaşması'ndan da Yahudileri sorumlu tutuyordu. Hatta sifilis gibi birçok hastalığın Yahudi icadı olduğunu dahi söylüyordu. Hitler'in Yahudiler hakkındaki görüşü şu cümlelerle özet haline geliyordu. Eğer 1. Dünya Savaşı'nın başında bizim 100 bin Alman işçimizin başına geldiği gibi sadece 12-15 bin Hebrew adisi yani Yahudileri zehirli gaza maruz bırakılsaydı milyonlarca askerimizin ölümü boşa gitmemiş olurdu. Hitler Yahudileri öylesine hedef haline getirmişti ki onlar için sahip oldukları her şeyi bizden çaldılar ve bildikleri her şeyi de bize karşı kullanacaklar. Buradan gidip huzursuzluklarını başka insanlara bulaştırmalılar. Onlara ihtiyacımız yok diyordu. Hitler'in etkisi altındaki insanlar hükümetin Yahudiler tarafından yönetildiğine her geçen gün daha fazla ikna oluyor ve Yahudilere saldırarak aslında sefalete çözüm bulamayan, işsizliği daha da tırmandıran hükümete de saldırdıklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle hükümet gitmeli, yerine de Naziler gelmeliydi. Halkın da desteğiyle 1933'te Adolf Hitler şansölye oldu ve Yahudilerin korkulu rüyası başladı. 27 Şubat 1933'te gerçekleşen Reichstag meclis binası yangını tam bir cadı avına dönüştü. Meclis binası yangınını Hollandalı Yahudi bir komünist olan Marinus van der Lubbe üstlendi. "Komünistlerin yaptığına bakın, bunlar yakında tüm ülkeyi başımıza yıkacaklar. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Acil önlem almazsak önüne geçemeyeceğimiz bir iç karışıklık çıkarabilirler." diyerek Cumhurbaşkanı Hindenburg'u ikna eden ve kendisinden yetki alan Hitler ise meclisteki bütün kritik Yahudileri ve komünistleri yakalatıp ihraç ettirdi veya kamplara gönderdi. Bazıları da idam edildi. Marinus van der Lubbe'nin suçu üstlenmesinin ardından Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in etkili nutukları ve kampanyalarıyla birlikte ülke çapında Yahudi boykotları başladı. Halk Yahudileri dükkanlarına bile almamaya başladı. Artık tüm ülke halkı Yahudilere düşman olmuştu. Yahudiler sokakta dövülüyorken polis kolunu bile kıpırdatmıyordu. Şimdi de nasyonal sosyalistler için sırasıyla Yahudilerin kökünü kazıma kararlarının resmi olarak alınmaya başlanma zamanıydı. Öncelikle Prusya ve Bavyera'da Yahudi hakimler ve avukatlar görevden alındı. 7 Nisan 1933'te çıkarılan profesyonel kamu hizmetinin yenilenmesi yasası ile de Aryan ırkından olmayanların devlet kurumlarında çalışması yasaklandı ve hemen emekliye ayrılmaları istendi. Üniversitelerde bir devlet kurumu olduğundan bu yasa Alman üniversitelerindeki tüm bilim adamlarının işine son verilmesi demek oluyordu. İşte bu durum tarihi boyunca bilim yuvası olmuş, dünyanın dört bir yanından gelen farklı mezheplerdeki bilim adamlarına ev sahipliği yapmış olan Almanya'nın tarihini, hatta kimyasını daha önce hiç olmadığı şekilde değiştirecekti. Bu antisemitik yasa Almanya'daki fizikçilerin dörtte birini işsiz bırakmıştı ki bunların 11'i Nobel ödülü kazanmış veya kazanacak olan fizikçilerdi. Toplamda 1600 bilgin bu durumdan etkilendi. Almanya'daki Yahudi bilim adamlarının çalışmaya devam edebilmek için tek yapabilecekleri göç etmekti. Tabii kendilerini kabul eden ülkeleri bulabilirlerse. 2 Ağustos 1934 günü Hitler'i tek dizginleyebilecek isim olan Almanya'nın yaşlı Cumhurbaşkanı Hindenburg'un kalbi yaşam mücadelesine daha fazla dayanamayıp bu dünyadan göçünce de Yahudilerin tek umudu da ortadan kaybolmuş oldu. Hitler Hindenburg'un yerine yeni bir cumhurbaşkanı getirmeye de pek niyeti olmadığı için hemen mecliste cumhurbaşkanlığı ve bakanlık kabinelerinin birleşmesi adına bir tasarı sundu. Bu tasarı da çoğunluğu Nazi olan mecliste, diğerleri zaten ya tutuklanmış ya da asimile edilmişlerdi, hemen kabul edildi ve bu yasa ile birlikte Hitler hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Şansölye'nin yetkilerini kendisinde toplayarak kendisini Führer ilan etti. Artık ne Cumhurbaşkanı ne de Şansölye vardı. Şimdi tek otorite Adolf Hitler'di. Tüm yetkileri eline alan Führer her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği olağanüstü ihtişamlı Nürnberg mitinglerinde halkı, Versay'ın fesinin kaçınılmazlığı ve Yahudilerin Almanya'ya verdiği zararlar temalı konuşmalarıyla dolduruyordu. 1935 yılında ilan ettiği Nürnberg yasaları ile de antisemitizme resmi bir taban kazandırdı. Eylül 1935'te resmi olarak ilan edilen Nürnberg yasaları dahilinde artık hiçbir Yahudi bir Alman ile evlenemeyecekti. Alman ırkına ait olmayan hiç kimse de artık Alman vatandaşı sayılmayacaktı. Hitler bu ülke Aryan ırkındandır, Aryan olarak kalacaktır diyordu. Bu yasalarla birlikte Alman vatandaşı sayılmayan Yahudilerin hiçbir yasal hakkı kalmadı. Teker teker pasaportları iptal edilen Yahudiler için kaçmaktan başka çare kalmamıştı. O da eğer başarabilirlerse. Sahi tüm bunlar yaşanırken Almanya'da antisemitizmin hedefinde kalan Einstein'a ne olmuştu? O ve geleceği önceden sezen bazı Macar bilim adamları iş bu seviyeye gelmeden önce Amerika'ya göçmüştü bile. 19. Bölüm Einstein için veda vakti. Einstein 1931 yılından itibaren Amerika'daki üniversitelere konuk profesör olarak davet ediliyordu. Ama 1932 yılında aldığı teklif onu tamamen Almanya'dan uzaklaştıracak türdendi. 1930 yılında eğitimci Abraham Flexner tarafından büyük bir yatırımla Princeton'da bir ileri araştırma merkezi kurulmuştu. Einstein bu merkezin kurucusu Flexner'ı Berlin'in dışında yer alan Kaput'taki yazlığında ağırladığında geleceği hakkında uzun uzun konuştular. Flexner o günü şöyle ifade edecekti. Albert Einstein ve eşi beni akşam yemeğine davet ettiklerinde uzun uzun konuştuk. Hatta konuşma akşam saat 11'e kadar sürdü. O an anladım ki Einstein ailesi Almanya'dan ayrılmaya çoktan hazırlardı. Flexner Einstein'a Caltech'te profesör olarak veya Princeton'da araştırmacı profesör olarak iş teklif etti. Caltech'teki işin getirisi çok daha yüksekti ama getiriden daha önemli bir şey varsa o da işin niteliğiydi. Einstein Caltech'te Zürih'teki gibi ders anlatacaktı, Princeton'da ise sadece düşünerek araştırma yapacaktı. Düşünmek benim için daha rasyonel diyen Einstein Princeton'daki işi kabul etti. O zamana kadar Einstein'a gerek Fransa'dan, gerek İspanya'dan, gerek Belçika'dan, hatta Siyonist hareketin o zamanlar Filistin toprağı olan Kudüs'te 1918 yılında kurduğu Hebrew Üniversitesi'nden teklifler yağıyordu. Ama Amerika Einstein için çok güzel bir seçenekti. İlk defa 2 Nisan 1921'de gittiği Amerika'ya hayran kalmıştı. Hatta ilk önce New York'a inen Einstein gördükleri karşısında duyduğu hayranlığı yazıya dökme ihtiyacı duymuş ve Temmuz 1921'de de Amerika seyahatini anlatan bir makale yayımlamıştı. Amerika hakkındaki ilk izlenimlerim. Einstein makalesinde Amerika'yı şu şekilde anlatıyordu. Buradaki memnuniyet, hayattan zevk alma ve mutluluk isteği insanı adeta tokatlıyor. Şunu açıkça belirtebilirim ki Amerikalılar kendinden emin, optimistik ve kıskançlıktan uzaklar. Amerika'ya hayran kalmıştı bir kere. O tarihten itibaren de kendisine Amerika'dan gelen çoğu misafir profesörlük teklifini kabul edip bolca seyahat etmeye başlamıştı. Aralık 1930'da Kaliforniya Araştırma Enstitüsü'ne davet edilmiş ve bu sefer de bu davet üzerine Amerika'da 2,5 ay kalmıştı. Oldukça iyi ağırlanan Einstein'ın üzerine düşünüyor ve sürekli Amerika'da ne yapmak istersin, neyi görmek istersin diye soruluyordu. Einstein ise kendisi gibi ünlü bir pasifist olan Charlie Chaplin'in bir hayranı olduğu için bu hakkını Chaplin ile tanışmak istiyorum yanıtı ile kullanmıştı. Einstein'ın bu talebini Universal stüdyolarının başı Carl Laemmle gerçekleştirmiş, Einstein'a stüdyoları gezdirdikten sonra kendisini Charlie Chaplin ile tanıştırmıştı. Albert Einstein Chaplin'i gördüğü anda sanki daha önceden tanışıyorlarmışçasına bir yakınlık hissetmiş, aynı şekilde Chaplin de Albert Einstein ve eşi Elsa'yı gördüğü anda onlara bir sempati duyup Bir akşam bana yemeğe gelmenizi rica etsem, teklifimi geri çevirmezsiniz diye ümit ediyorum demişti. Bu nazik daveti kabul eden Einstein'lar da Chaplin ile birlikte hemen bir tarih belirleyip Chaplin'in evine akşam yemeği misafiri olarak gitmişlerdi. Harika geçen bir akşam yemeğinin ardından Albert Einstein'ın zekasına ve mizah yeteneğine bayılan Chaplin, Albert ve Elsa'ya dönerek "Birkaç gün sonra yeni filmim Şehir Işıkları'nın Hollywood premieri var. Özel davetlim olarak katılmak ister misiniz?" demiş. Albert Einstein da bu nazik ve ihtişamlı daveti geri çevirmek mümkün mü diyerek daveti kabul edip heyecanla o günün gelmesini beklemişti. Soğuk bir Ocak günü smokinini giyerek premiere katılan Einstein, Charlie Chaplin'in yanına geldiğinde salonda inanılmaz bir alkış kopmuştu. Seyirciler biri sinema dünyasının, diğeri ise bilim dünyasının yıldızı olan iki dahiyi ayakta alkışlıyorlardı. Tam da o an Amerikan rüyası Einstein'ı da içerisine almıştı. Einstein yüzündeki gülümsemeyle Chaplin'e dönerek "Bir gün Almanya'dan ayrılmak zorunda kalırsam o vakit geleceğim yer burası olur." demişti. Einstein'a göre Amerika rüya gibi bir ülkeydi. Halk siyasetten uzak, entelektüel ve daha fazla bilgiye açtı. Bu nedenle de Almanya antisemitizminden kaçmak gerekiyorsa en makul yeni adres rahatlıkla Amerika olabilirdi. Ve Flexner'ın teklifiyle Einstein'ın bahsettiği o vakit şimdi gelmişti. Geçmiş seyahatlerinin heyecanını halen hissettiği Amerika'ya doğru bir yolculuğa başlayacaktı. Einstein ailesi gelecek adına heyecanlı, geçmiş adına buruk duygularla Aralık 1932'de Princeton'a doğru yola çıktı. Evlerinden ayrılırken Albert Elsa'ya "Dönüp arkana bir daha bak, bir daha burayı göremeyeceksin." dediğinde Elsa, Albert'i oldukça pesimistik bulmuş, "Yapma Albert, abartıyorsun. Burası bizim evimiz, yurdumuz. Antisemitizm dalgası tabii ki durulacak ve biz de o zaman geri döneceğiz." demişti. Yıl 1933 olduğunda Elsa Albert'in ne demek istediğini anladı. Hitler olduğu sürece Almanya'ya bir daha dönmek imkansızdı. Var olan Yahudi bilim adamlarının hepsi Almanya'dan kaçmaya çalışıyorlardı. Ve bu şekilde sıfır toplam kuralı devreye giriyor, bir yerde azalırken diğer bir yerde artıyordu. Fırsatı değerlendiren Amerika, Yahudi bilim adamlarına kapılarını açmıştı bile. Princeton Üniversitesi 1930 yılında John von Neumann, Eugene Wigner gibi ünlü bilim adamlarını işe almıştı. Şimdi bu kadroya bir de dünyanın en ünlü yaşayan bilim adamı Albert Einstein katılmıştı. 20. Bölüm. Burada Yahudilere yer yok. Reichstag yangınının başından beri Naziler tarafından düzenlendiğini ve bir komplo olduğunu çevresine anlatmaya çalışan Szilard, Mart ayında Prusya ve Bavyera'daki Yahudi hakimlerin ve avukatların da görevden alındığına şahit olunca işlerin yakın zamanda çığırından çıkacağını fark etti. Özellikle 1 Nisan 1933'te gerçekleştirilen Yahudi iş yerleri boykotu ve Yahudilerin sokak ortasında dövülmesi eylemleri Szilard için bardağı taşıran son damla olmuş ve Nisan ayının başında Berlin'de Viyana'ya giden trene binerek Almanya'yı bir daha dönmemek üzere terk etmişti. Şans yine Szilard'dan yana olmuş, kader yine Szilard'ı hayatının en büyük göz kırpışlarından birini gerçekleştirmişti. Szilard'ın treni bir problemle karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde Viyana'ya varmıştı. Ama ertesi gün kalkan tren için aynı şeyi söylemek söz konusu bile değildi. Szilard'ın Berlin'i terk etmesinden bir gün sonra Viyana'ya giden tren tekrar Almanya'dan kalkmıştı ve bu sefer aşırı kalabalıktı. Usulca Viyana'ya doğru yaklaşan tren tam Avusturya sınırında Naziler tarafından durduruldu. Kontrol yapılacak diyen Nazi memurları tüm yolcuları trenden indirip sorguya çekti ve trendeki herkesi artık herkes istediği zaman istediği şekilde Almanya'dan ayrılmayacak diyerek Almanya'ya geri gönderdi. Almanya'dan ayrılamayan o trendeki Yahudiler ilerleyen yıllarda toplama kamplarına kapatılacak, muhtemelen de toplu kıyım mağduru olacaklardı. Bu sefer hayatta kalmak için zeki olmak değil, bir gün daha erken davranmak gerekmişti. Almanya'daki antisemitizm dalgası artık bambaşka bir boyut almıştı. 7 Nisan'da yürürlüğe giren yeni kamu hizmetleri yasasının 3. paragrafının 1. fıkrasına dayanarak Alman üniversitelerinde yer alan tüm Yahudi bilim adamları ve akademisyenlerin işine bir anda son verildi. Szilard belki kendisini bir gün farkla kurtarabilmişti ama geride kalan daha yüzlerce Yahudi bilim adamı vardı. Peki onlar ne olacaktı? Bir yolunu bulup onları da Alman faşizminden kurtarmak lazımdı. Ama nasıl? Viyana'ya yerleşen Szilard ne yapıp edip Almanya'daki bilim adamlarına yardım etmeye karar verdi. Bağlantılarını kullanarak onların Amerika'ya, İngiltere'ye, Çin'e, Filistin'e hatta Hindistan'a göçmelerine yardım edecekti. Tüm dünyayı kurtaramıyorsam da en azından bir kısmını kurtarmam lazım diye düşünüyordu. Ama bunu nasıl yapacağı hakkında henüz olgun bir fikri bile yoktu. Yahudilerin artık devlet kurumlarında çalışmalarını yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini Viyana'da öğrenen Szilard, kaldığı otelin lobisinde işine son verilen Yahudilerin listesini okumaya başladı. Okuduklarından sonra kendisini öfkeyle sokağa atan Szilard, ''Benim öyle ya da böyle bu bilim adamlarını Almanya'dan kurtarmam lazım.'' diyerek kara kara düşünmeye başladı. Uzun bir yürüyüşün ardından aklına bir şeyler gelmişti. ''Bizim Jakob'a sorayım, o belki birkaç kontak tanıyordur.'' düşüncesi onun için en reel ve en somut adım olacaktı. Szilard'ın Berlin'den bir arkadaşı olan Jakob Marschak'ın gerçekten de Viyana'da iyi bağlantıları vardı. Szilard'ı dikkatle dinleyen Jakob, bu işi ancak Kuhnwald çözer, gel seni Kuhnwald'a götüreyim dedi ve Szilard'la birlikte Hristiyan Sosyal Partisi'nin Yahudi danışmanı Gottfried Kuhnwald ile görüşmeye gittiler. Jakob, merhabalar Bay Kuhnwald, nasılsınız? Kuhnwald, nasıl olayım Jakob, hiç iyi değilim aslında. Almanya'dan gelen haberler çok canımı sıkıyor. Neyse beni boş verelim. Sen nasılsın?
Jakob, ben de iyi olmaya çalışıyorum Bay Kuhnwald. Ben de tam demin bahsettiğiniz konuya bir çözüm üretme gayesine olan bir arkadaşımı sizinle tanıştırmak için geldim aslında. Arkadaşım Leo Szilard, Berlin'den Viyana'ya henüz geldi ve sizinle Almanya'daki Yahudi bilim adamlarının durumu üzerine konuşmak istiyor.
Kuhnwald, memnun oldum Bay Szilard. Oturun lütfen, size nasıl yardımcı olabilirim?
Szilard, ben de memnun oldum efendim. Demin Jakob'un bahsettiği gibi Hitler Almanya'sından kaçıp buraya geldim. Almanya'daki durum çok vahim efendim. Hitler tüm yetkiyi ele aldı ve Yahudilere nefes aldırmıyor. Her gün yeni bir yasa çıkıyor. Yahudiler artık bu yasaları bile takip edemez hale geldi. Bir zamanlar bilimin merkezi olan Almanya'da öyle bir antisemitizm rüzgarı esiyor ki önüne gelen her Yahudi'yi, bilim adamını, siyasiyi, iş adamını alıp götürüyor.
Kuhnwald, evet maalesef. Bu çılgın herif aldığı radikal kararlarla Almanya'nın kimyasını bozuyor. Bazen Almanya'nın bir daha asla eski haline dönemeyeceğini düşünüyorum.
Szilard, dediğiniz gibi Almanya kökten bir değişime maruz kalıyor Bay Kuhnwald. Son çıkan yasa ile birlikte Yahudi akademisyenlerin devlet kurumlarında çalışmaları yasaklandı. Üniversitelerdeki işlerine de son verildi. Yüzlerce işsiz Yahudi akademisyen bilim adamı var. Bunları Almanya'dan kurtarmamız gerekiyor Bay Kuhnwald. Şahsen ben onlar oradayken rahat uyuyamıyorum.
Kuhnwald, bunu sizin gibi hepimiz gönülden arzularız. Peki aklınızdaki fikir nedir?
Szilard, ben bir fon oluşturup bu fon aracılığıyla Almanya'daki bilim adamlarına çeşitli ülkelerde iş sağlanmasını oldukça mantıklı buluyorum. Eğer bunu sağlayabilecek birkaç etkin isme ulaşabilirsek, orada mahsur kalmış bilim adamlarına çalışmalarına devam edebilecekleri bir ortam ve gelecek sağlamış oluruz. Aksi halde yakın zaman içerisinde Hitler ya hepsini ülkeden zorla kovacak ya da hali hazırda inşa etmeye başladığı toplama kamplarını alıp birer işçi gibi çalıştıracak. Fransa, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerin desteğini alabilir miyiz? Ne dersiniz?
Kuhnwald, belli ki kısa zaman içerisinde büyük bir sürgün olacak. Böyle bir toplu kovma işlemi başlarsa ne olacağını ben size söyleyeyim. Fransızlar kurbanlar için dua eder, İngilizler kurtuluşlarını organize eder, Amerikalılar da öder. Benim size tavsiyem şu olur, London School of Economics'in direktörü Sir William Beveridge bugünlerde Viyana'ya gelecek. Onunla görüşüp bu konuyu konuşalım, sizinle birlikte ilk görüşmeye ben de gelirim.
Szilard, işte bu harika olur Bay Kuhnwald, onu güzel bir akşam yemeğine çıkaralım o zaman.
Kuhnwald, bir İngiliz beyefendisinin akşam yemeğine çağırmak oldukça kibirli bir davranış olarak algılanır. Çaya davet etmemiz daha doğru olur.
Bunun üzerine Szilard, Beveridge ve Cornwall çay içmek üzere buluştular. Szilard bu görüşmenin önemini bilerek en etkili konuşmalarından birini gerçekleştirdi ve konuşmasının sonunda da Almanya'daki akademik tasfiye listesini okudu. Konuşma bitiminde Szilard Beveridge'i ikna etmeyi başarmıştı. Beveridge, size söz veriyorum, İngiltere'ye döner dönmez ilk iş olarak Nazi kurbanı akademisyenlere yer bulacak bir komite oluşturmaya çalışacağım. Bu arada sizi Londra'ya davet etmek isterim. Orada daha fazla neler yapabileceğimizi detaylıca konuşalım, dedi.
Szilard Beveridge'in nazik davetini çevirmek gibi bir hata yapmayarak onunla birlikte Londra'ya gitti. Beveridge söz verdiği gibi Akademik Yardım Konseyi'ni kurdu ve atomu parçalayan kişi, fiziğin babası Ernest Rutherford'u da ikna edip kendisini bu konseyin başına getirdi. Szilard ise bu konseyde çalışmak üzere gönüllü görev teklif etti. Akademik Yardım Komitesi 22 Mayıs'ta kendisini resmi olarak duyurdu ve akademik mağdurların barınma ihtiyaçlarını karşılayıp onlara fon biriktireceğini resmen açıkladı. Szilard da bu sırada gönüllü yardım teklifini kabul edip Akademik Yardım Konseyi'nde çalışmaya başlamıştı. Avusturya'dan sonra şimdi de İngiltere'ye gelen Szilard burada hiçbir ücret almadan gönüllü olarak çalıştığı konseyde yardıma muhtaç kişileri tespit ediyordu. Hatta Siyonist lider Chaim Weizmann ile görüşüp İngiliz Yahudilerinden konseye destek almayı da başarmıştı. Szilard'ın akımı diğer bilim adamlarını da harekete geçirmiş, herkes seferber olmuştu. Einstein ihraç edilen bilim adamları için bir üniversite açılmasını bile dile getirmişti. Dönemin en saygın bilim adamlarından Niels Bohr da kendi çabalarıyla Avrupa'yı baştan başa geziyor, tüm ihtiyaç sahibi bilim adamlarını teker teker tespit edip onlara antisemitizm olmayan ülkelerde iş bulmaya çalışıyordu. Gerek İsviçre'de, gerek Amerika'da, gerek de Szilard'lı İngiltere'de cemiyetler ve yardımlaşma dernekleri var gücüyle Almanya bilim adamlarının geleceği için mücadele ediyorlardı. Ama sonuç çok yetersizdi. Henüz bir bilim adamını bile güvenli bir üniversiteye yerleştirememiş olan birlikler vardı. Bağımsız ülkeler Almanya'dan kovulan bu bilim adamlarını, özellikle de akademisyenleri kabul etmekten çekiniyorlardı. Özellikle işin ucunda Hitler olduğu için gün geçtikçe güçlenen Hitler'i karşımıza almak doğru olmaz, doğrudan hedef oluruz diyerek kendilerini riske atmak istemiyorlardı. Szilard da tam iyice umudunu yitirmek üzereydi ki ansızın o telefon geldi. Kendisi gibi Macar asıllı bir bilim insanı olan Profesör Doktor Philip Schwarz Türkiye'den inanılmaz haberler getirmişti. 9. ayrımın sonu. Sayfa 160.